Ayrım 8. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 120. 6. Kısım. Rüyamda Aristide Efendi'nin eczanesinin arkasındaki laboratuvarındaydım. Nuri Efendi, Seyit Lütfullah, Abdülselam Bey, onun büyük oğlu, belki bütün tanıdıklarım, Doktor Ramiz hep beraberdik ve ayakta Aristide Efendi'nin tecrübelerini takip ediyorduk. Fakat burası hakikaten eczanenin laboratuvarı mıydı, yoksa çocukların odasında mıydık? Vaka bütün o aynalar, konsollar, beşikler, üst üste yığılmış eşyanın hiçbiri ortada yoktu. Bununla beraber onların hepsi oradaydılar. Ve orası hem laboratuvar hem çocukların odasıydı. Zaten benimle beraber bulunanlar da ortada yoktu. Fakat orada olduklarını, hep beraber olduğumuzu biliyordum. Hep birden bir akşam yarım aydınlıkta içeriye girdiğim zaman kendi yüzümü içinde gördüğüm için o kadar acayip şekilde şaşırdığım ve korktuğum o büyük aynaya bakıyorduk. Çünkü imbik bu aynanın kendisiydi yahut onun içinde kaynıyordu. Toprak rengi bir külçe köpüre köpüre durmadan kendi üstünde dönüyor, ince kükürt rengi damarların filizlediği siyahımsı bir bulut gibi imbiğin ta yukarılarına çıkıp iniyordu. Yanı başımdan bir ses, ''Neredeyse ayrılacaklar, aman dikkat!'' diye bağırdı ve hep birden gittikçe artan bir dikkatle bu köpüren kendi üstünde canlı bir mahluk gibi toparlanıp dönen çamur ve toprak rengi buluta bakıyorduk. Birdenbire Seyit Lütfullah'ın sesini işittim. ''Tamam, tamam, oldu!'' O zaman imbiğin üstü yemyeşil bir ışıkla aydınlandı. Siyah bulut aşağıya bir çamur gibi çökmüştü. Onun üstündeki kükürt rengi ışığın ortasında yavaş yavaş o açık bahar bulutlarına benzeyen henüz kıvamsız bir şekil peydahlanmaya başladı. Ben korkudan yüreğim ağzımda aynanın içine girecekmişim gibi eğile eğile bakıyordum. Seyit Lütfullah durmadan ''Tamam, tamam, şimdi, şimdi'' diyor ve o acayip dualarını okuyordu. Ve ben olacak şeyi biliyormuşum gibi kalbim ağzımda ''Yapmayın, bırakın, yapmayın!'' diye yalvarıyordum. Birdenbire beyaz bulut değişti. Emine'nin başı, saçları kükürtlü rüzgarda yarı tutuşmuş gibi, dudakları solgun ve gözleri apaçık göründü. ''Bana kurtar beni!'' diye bağırıyordu. Ben aynaya yahut imbiye doğru atılmak için çırpınıyordum. Fakat bir türlü kımıldanamıyordum. Sanki her tarafımdan yüzlerce el beni tutuyordu. Belki de hiç tutan yoktu, sadece olduğum yerden bir yere kımıldayamıyordum. Dehşetten, sevgiden, ümitsizlikten, acımaktan yarı çılgın uğraşıyor, yalvarıyordum. Emine durmadan ''Kurtar beni, kurtarın beni!'' diye bağırıyordu ve Seyit Lütfullah ''Bu kadar zahmetten sonra nasıl olur?'' diye cevap veriyor, sonra ''Dur, dur!'' diye bana saldırıyordu. Hepsi bana sarılmıştı. İmbiğin içinde Emine gözleri korkudan açık, saçları alev alev tutuşmuş yalvarıyordu. Ben muttasıl çırpınıyor ona doğru gitmek istiyordum. Fakat Seyit Lütfullah çengel gibi elleriyle beni yakalamıştı. Ne kadar çok eli vardı ve nasıl sıkı tutuyordu. Her yanımdan adeta mengenelerle sıkıştırılmış gibiydim. Nefes alamıyor, boğulacak gibi kıvranıyordum. ''Bırakın beni, bırakın!'' diye yalvarıyor, onlarla boğuşuyordum. Ve biliyordum ki bırakmayacaklar, onu hiçbir zaman kurtaramayacağım. Buna rağmen uğraşıyor, çırpınıyordum. ''Gitti, mahvoldu, bırakın beni!'' diyordum. Ve hakikaten aynadaki hayal gittikçe değişiyordu. Biraz sonra üzerime dikilmiş, korkudan alabildiğine açık iki gözden başka bir şey kalmadı. Durmadan savrulan, kendi üstüne dönen, en çiğ tirşe rengi bir ışığın arkasına bana bakan korku, hayret ve itham dolu iki büyük göz, ''Bütün bunlar senin yüzünden oldu!'' diyen Emine'nin gözleri. O zaman işte bütün gördüklerimden daha korkunç bir şey oldu. Müthiş bir rüzgar her şeyi savurmaya başladı. Başımızdan dam bir lahzada uçtu, duvarlar kendiliğinden devrildi ve biz bu rüzgarda savrulmaya başladık. Biraz sonra kendimi karanlık gecede bir bayırdan aşağıya inerken buldum. Yanımda Doktor Ramiz vardı. Koluma girmiş bir şeyler söyleyerek beni çekiştire çekiştire yürüyordu. Aşağıda uçurumun dibinde bir ev ışıkları içinde parıl parıl parlıyordu. Fakat yolun çok uzun olduğunu, eve erişsem de bunun hiçbir işe yaramayacağını biliyordum. Bununla beraber adeta koşarcasına yürüyordum. ''Biraz daha gayret doktor, biraz daha!'' diyordum. Birdenbire yanı başımızda bir gölge belirdi. Bu gittikçe büyüyen gölge Seyit Lütfullah'ın kaplumbağasıydı. Korkunç bir şeydi bu. Karanlıkta iyi mayalanmış bir hamur gibi, su gibi, rüzgar gibi yavaş yavaş kabarıyor, büyüyor, etrafı kaplıyordu. Hiçbir şey onun büyümesine mani olamazdı. Milyonlarca çekirgenin yapacağı bir hışırtı ile her lahza biraz daha kendi içinden büyüyordu. Dişlerim birbirine vura vura büyüyecek, büyüyecek, yerin ve göğün kendisi olacak diye söyleniyordum. Bu korku ile uyandım. Ter içindeydim. Dişlerim birbirine kenetli, bir müddet olduğum yerde yalnız kalbimin gürültüsünü dinleyerek etrafa bakındım. Daha sabah olmamıştı. Garip bir sessizlik vardı. Koca bina, her şeyi inkar eden bu sessizliğin içinde ölü bir suda çalkalanan bir gemi enkazı gibi sessiz, sadasız yüzüyordu. Bununla beraber ne olsa ayaklarım yere basmıştı. Bütün o kadar dehşetle yaşadığım şeyler rüyaydı. Bir cigara yaktım. Bir iki nefesten sonra yataktan çıktım. Masanın başında bir sandalyeye oturdum. Kendi kendime bir daha tekrarladım. Rüyaymış. Fakat Emine'nin yüzü ve çığlıkları aklımdan gitmiyordu. Bakışlarını görmemek ister gibi gözlerimi kapadım. Birdenbire bir acı ile uyandım. Ağzımdaki cigara sonuna gelmiş, dudaklarımı yakmıştı. Onu yere attım, terliklerimle üzerine bastım, sonra yine gözlerimi kapadım. Bir el omuzuma dokundu, hiçbir şey anlamadan yüzüne baktım. Doktor Ramiz'in hademesiydi. Saat 10 dedi, müdür beni istiyormuş, hep aynı korku içinde giyindim. Vereceği kötü haberden o kadar emindim ki adama niçin demek, bir şeyler sormak aklımdan geçmiyordu. Yüzüne bile bakmıyordum, her şey bitmişti. Yukarıda müdür bana gülerek kararı okudu. Doğrudan doğruya serbest bırakılmamı söylüyorlardı. Ben muttasıl ona eve dönüp de ne yapacağım der gibi bakıyordum. Emine'yi kaybedecek olduktan sonra. İçimde hemen o anda çoktan beri sargılı, iyiliğe gitmediği çok iyi bilinen bir yarayı kendi elimle açacakmışım, onun ümitsiz manzarasıyla ve dehşetiyle karşılaşacakmışım hissi vardı. Müdür sonunda neniz var diye sordu. Hiç dedim, korkuyorum, artık her şeyden korkuyorum. Babacan bir adamdı, insan işlerini biliyordu. Hepsi geçer, bu işten kurtuldunuz ya, ehemmiyet vermeyin. Ve bana ayak üstünde kendi hikayesini anlattı. Biz heyetten raporu çoktan göndermiştik. Aşağıda Doktor Ramiz sevinçten boynuma sarıldı. İşlerimize dışarıda devam ederiz diyordu. Zaten tedaviniz bitmiş gibiydi. Birkaç seans daha yaparız, olur biter, şu raporu da hazırlarız. Birdenbire tepem attı, hangi rapor diye bağırdım. Canım, bizim kongre raporu, tebliğ denen şey, tabirnameler için. Heyhat, eşyamı benimle beraber hazırladı. Eve kadar otomobille beraber gelmekte ısrar etti. Ne kadar iyi insandı. Şu anda benden fazla sevindiğine hiç şüphe edilemezdi. Buna rağmen 6 hafta yerinden kımıldamamış, bir türlü başından beri vaat ettiği öbür raporu vermemişti. Şimdi bütün bunları unutmuş bir çocuk gibi seviniyor, ikide bir gelecek zamanlardaki dostluğumuz namına projeler kuruyordu. Yazık ki bu sevinci layıkıyla paylaşamıyor, hiçbir sözüne cevap veremiyordum. O konuşurken ben hep gördüğüm rüyayı düşünüyordum. Sona doğru çılgın bir sabırsızlık beni yakaladı. Hep bir an evvel, bir an evvel demeye başladım. Yolda rastladığımız her şeyi, herkesi bu rüyanın içime iyice yerleşmiş havasında görüyordum. Onun arasından geçerek, onun adeta bir başka parçasını yaşayarak mahallemize ve sokağımıza geldim. Onun dehşetiyle kapıyı çaldım. Emine'nin sevincini gördüğüm ana kadar bu hep böyle devam etti. Denebilir ki asıl onu görünce uykudan uyandım. Karın biraz zayıflamıştı. Ellerinde ve boynunda hep aynı sıcaklık vardı. Bununla beraber karşımdaydı ve her zamanki neşesiyle, açık kalbiyle gülüyordu. Bu gülüş bana kaybettiğimi sandığım her şeyi bir lahzada iade etti. Yukarı çıktığım zaman Doktor Ramiz birdenbire "Mübarek!" diye haykırdı ve eski yerinde tertemiz, pırıl pırıl, bütün azametiyle kurulmuş aile yadigarına doğru koştu. Ben "Hayırdır inşallah?" der gibi karıma baktım. O gülerek "Ne yapayım?" dedi. "Başımıza öyle şeyler geldi ki artık ben de bu işlere inanmaya başladım. Geçen hafta indirdim. Fena da olmadı hani. Yeri adeta boş duruyormuş." Doktor Ramiz bizi unutmuştu. Zehra'nın ayakta, öpmesi için elini uzatmasını beklediğinden habersiz, yere çömelmiş eski saatimize bakıyordu. Yüzünde en büyük hasretine kavuşmuş insanların sevinci vardı. Emine biraz öteden sessiz bir tebessümle bir ona bir bana bakıyor, "Bunu da nereden buldun?" der gibi işaretler yapıyordu. Ben tekrar omuzlarımı silktim ve bu yeni gelen amcanın dalgınlığından istifade ederek kızımı bilmem kaçıncı defa tekrar kucakladım. Her şey yerli yerindeydi. 7. Kısım. Emine'nin neşesi ve cesareti yavaş yavaş bozulmuş sinirlerimi düzeltti. Acayip maceramızı unutmaya başladım. Bilhassa o korkunç rüyanın tesir ve korkuları gitmişti. Bu rüyayı günlerce süren münasebetsiz ısrarıyla bana musallat eden Doktor Ramiz'e karşı hiddetim bile yavaş yavaş geçti. Hususiyle Emine'yi muayene edip de hiçbir şey yok dediği zaman içimde ona karşı sadece minnet vardı. İlk günlerim tabiatıyla iş aramakla geçti. Daha muhakeme başlar başlamaz çalıştığım yerde işime son verdiklerini söylemiştim. Bir gün mektepteki hocalarımdan birine rastladım. Beni Fener Postanesi'nin müdürüne yolladı. Orada bir açık varmış diyordu. Hakikaten bu yer açıktı. Emrim gele dursun hemen o gün işe başladım. Maaşım eski kazancımı tutmuyordu fakat ehemmiyeti yoktu. Ufak tefek kısıntılarla her şey yoluna girebilirdi. Hürriyete, evime, çocuklarıma, doğru dürüst yaşayan insanların dünyasına yeniden kavuşmuştum. Hatta Doktor Ramiz bile acayip merakları birbirini tutmaz hareketleriyle artık eskisi gibi beni rahatsız etmiyordu. Zaten daha serbest kaldığımın haftasında beni öyle garip bir aleme sokmuştu ki orada herhangi bir hareketin aksaklığını görmek imkansızdı. Burası Şehzade başında boş zamanlarında vakit geçirdiği büyükçe bir kıraathaneydi. Aziz dostum, ben adli tıptayken bu kıraathanelerdeki bütün ahbaplarına türlü meziyetlerimi, eski alemimiz hakkındaki bilgimi, saat tamirindeki maharetimi öyle övmüş, maceramı o kadar yana yakıla anlatmış, bilhassa hastalığım hakkında o kadar çok ve mühim tavsilat vermişti ki, daha ilk adımımı atar atmaz bütün kahve sevinç çığlığı ile doldu. Adeta eski bir dost ve günün kahramanı gibi karşılandım. Doktor Ramiz masamızın önünden her geçeni durduruyor ve beni hakiki bir baba psikozu geçirdi. Meslek hayatımın en mühim hastası budur diye takdim ediyor. Sonra tekrar izahata başlıyordu. Şimdi hastalığını da tedavisini de biliyor. Yaman adamdır. Mükemmel bir kültürü vardır. Sonra iradesi. Bu irade sayesinde öyle bir rüya gördü ki diye sırtımı uzun uzun sıvazlamalarla devam eden bu izahat hakikaten garipti. Doktor neredeyse sözlerine "Haydi kalk amcanın karşısında biraz yürü bakayım" yahut "Hani yeni şiir ezberlemiştir onu okusana canım" diye bitirecekti. İlk önce buna çok sıkıldım ve bayağı neticelerinden korktum. Fakat hayır, burası gerçekten garip bir yerdi. Hiçbir şeye hayret edilmiyor, hiçbir şeyin üzerinde fazla durulmuyordu. Burada insan olduğu gibi bütün hususiyetleriyle, kabahatleriyle, sakatlıklarıyla kabul ediliyordu. Ve bunlar ne kadar çok olursa o kadar hoşa gidiyordu. Fakat bu affedilmek değildi. Aksine hiçbir şey unutulmaz, hatta her zaman için hatırlanırdı. Gerçekte onlar pasaportlarda o kadar dikkatle kaydedilen ve isim, doğuş tarihi gibi şeylerin ötesinde insana herhangi bir karışıklığı artık meydan vermeyecek şekilde tayin eden ayırıcı ve değişmez çizgilere benzerdi. Yıllardan sonra bu kahvede tanıdıklarımızdan birini bir vekil sandalyesinde gördük. Korkulacak derecede muvaffakiyetli bir politika adamı olmuştu. Fakat bu acayip kahvede onu tanıyanlar kendisine hala aynı gözle bakıyorlar, adı söylenince aynı şeyleri hatırlıyorlar, aynı hükümleri tekrarlıyorlardı. Bütün hususiyetini sonunda iflas eden sahibinden alıyordu. Ömründe bir gün bile ciddi görünmek zahmetine katlanmamış olan bu adam İstanbul'un hemen yarısını tanıyordu. Zaten dost olmak için bir kere görmesi kâfiydi. Bu sayede kıraathanesini bir nevi kulüp yapmıştı. Son derecede sevimli, iri yapılı, güzel bir adamdı. Acayibi yaşanabilecek tek diyar gibi seçmiş olmasıydı. Birinci sınıf bir iş adamı olabilirdi. Kendisine mahsus eski ile yeni arasında bir dil, hemen hemen o kadar yapmacık bir kıyafet ve başta Frank taklidi sivri bir sakalla bir çehre uydurmuştu. Bu yapma çehre ve kıyafet ve yapma dille her işin dış tarafında kalmak şartıyla sabahtan akşama kadar dünyanın en akla sığmaz hikayelerini anlatıyordu. Hiçbir şey bulamazsa kendi hayatının hiç bahsedilmemesi lazım gelen taraflarını naklederdi. Zaten bir cam kavanozda imiş gibi adeta göz önünde yaşardı. Hemen daima aşıklı ve sevdiği kadınları bir başkasının beğenip sevmesine imkan olmayacak cinsle seçtiği için çok defa evlenmek zaruretinde kalır, binaenaleyh daima sırtında bir boşanma davası ile yaşardı. Kahveye her cins meşrepten insan geliyordu. Zengin mirasiyedi, müflis veya tutunmuş tüccar, şöhretsiz şair, gazeteci, ressam, yüksek memur, satranç ve dama ustaları, eski pehlivanlar, bir iki darülfünun hocası, bir yığın talebe, aktörler, musiki şinaslar, hulasa her meslekten adam. Küçük gruplara ayrılmış olmalarına rağmen hemen hepsi yine beraber yaşar gibiydiler. Herkes bir defa rast geldiğiyle ikinci gün senli bende olurdu. Hiç kimsenin öbüründen saklı bir sırrı yoktu. Kirli veya temiz bütün çamaşırlar ortadaydı. Herkes onları istediği gibi evirip çevirir, koklar, münasip bulduğunu etrafına ehemmiyetle gösterirdi. Her fazilet, her biçarelik, hatta reziletler bile burada aynı soğukkanlılıkla, hatta icap ederse bir çeşit şefkatle muhakeme ve kabul edilirdi. Pederasti, aşırı çapkınlık, küçük veya büyük para dalaveresi adeta adımlarınıza dolaşacak şekilde ortadaydı. Başta kahve sahibi olmak üzere bütün gedikli müşterilerin burada takılmış hususi adları, hayatlarından sanki büyük bir dikkatle seçilmiş ve kendileri görülür görülmez hatırlanan ve hatırlatılan bir iki hikayesi vardı. Bu insanların çoğunu bütün ömrümce gördüm. Bazılarını işlerinde, bazılarını evlerinde tanıdım. Bir kısmı sonradan benim yanımda, yani saatleri ayarlama enstitüsünde çalıştılar. Hepsi iyi kötü işinde gücünde haysiyetli insanlardı. Yahut böyle görünmek için yapmayacakları fedakarlık yoktu. İşlerinde daha o zamanlar bile mühim işlerde bulunanlar vardı. Böyle olduğu halde bu vaziyetten hiçbiri sıkılmaz, hatta hepsi az çok hoşlanırdı. Bazıları sanki birdenbire unutulmaktan korkuyorlarmış gibi bu cinsten takılmaları kendiliklerinden tahrik ederlerdi. Bu kahvede neler konuşulmazdı? Tarih, Bergson felsefesi, Aristo mantığı, Yunan şiiri, psikanaliz, ispiritizma, alelade dedikodu, çıplak hikaye, korkunç veya meraklı macera, günlük siyasi hadise. Birbiriyle sarmaş dolaş, biri öbürünü yarıda bırakarak, çok yüklü beraberinde her rast geldiğini taşıyan bir bahar seli gibi kabarık bu konuşmada beyhude ve şaşırtıcı akar giderdi. Tabii hiçbirinden tam bahsedilmezdi. Hepsi çok uzun bir uykudan, bir çeşit ölümden sonra hatırlanır gibi bu kahveye gelirdi. Büyük İskender veya Hannibal, Kant'ın imperatifleri bu sayıklamaya benzer konuşmada sadece günlük hayatı uyuşturmak için icat edilmiş şeylerdi. Zaten en sıhhatli vaka bile söyleniş tarzı için anlatılırdı. Birbirlerini o kadar fazla dinlemişlerdi ki hepsi anlatılanı aşağı yukarı evvelden bilirdi. Burada konuşma yalnız kendisi için, konuşanların kabiliyetleri içindi ve daha ziyade sevilmiş bir eserin yahut oyunun tekrarına benzerdi. Ve sohbet bir orta oyunu gibi evvelden tayin edilmiş şartlarla devam ederdi. Hep aynı kelimelerle müdahale edilir, aynı yerlerde gülünür, macera oradakilerden birkaçı arasında geçmişse alakadarlar aynı yerlerde tamamlayıcı sözü alırlardı. Anlatan daha yeni tafsilata girerse söz derhal kesilir, bunu yeni uydurdun denirdi. Mamafih bu yeni şekil ve parça gelecek programda aynı dikkatle aranırdı. Bu konuşmalarda tekrar şarttı ve kimseyi yormazdı. Aksine olarak alışık çehresiyle gelmeyen şey yadırganırdı. Bunun dışında hakikaten yeni bir fikir veya meselesi olanların sözü ilk defalar sadece nezaket ve biraz da tecessüs yüzünden dinlenirdi. Ve daima uyanık olan muhit muayilesi onu şakaya, en çok müsait tarafından yakalayana yahut kendi seviyesine indirene kadar öyle kalırdı. Bütün ciddi şeyler böyleydi. Bir kere alelade çapkınlığa, kara göz şakasına, pederasti hikayesine veya orta oyunu taklidine indirildikten sonra kabul edilirdi. Zaten bu cins şeylerden bahsedenler hususi bir isim altında tanınırlardı. Onlar nizam-ı alemcilerdi. Dünyayı düzeltmek zahmetini üstlerine alan bu aristokratların altında daha geniş bir tabakaya Esafili Şark adı verilmişti. Onlar kültürden, medeniyetten, bu kahvedeki müşterek hayata yarayacak kadarını almakla yetinen, günlük hazların ve geçim sıkıntısının veya çaresizliklerinin dışında yalnızca komiğin, aksayanın üzerinde zararsızca durmakla yetinenlerdi. Nihayet üçüncü bir tabaka Şiş taifesi gelirdi. Şiş hiçbir inceliği olmayan, şehir hayatına intibak etmemiş yahut kaba insiyaklarını yenememiş insanlardı. Şiş taifesinden bir insan kavga edebilirdi. Bir esafili şart veya nizamcı ancak şişliği tutarsa kavga ederdi. Binaenaleyh şişlik biraz da iptidailik manasına geliyordu. Ve yalnız bu taife belki de kalabalık olduğu için yarım şişliğe kendi içinde de ayrıca sınıflanırdı. İlk bakışta orta oyununun, türlüatın, kara gözün, meddah hikayesinin bir kalıntısı gibi gelen bu garip kalabalık ve onun hayatı başlangıçta beni sıktı. Hele muayyen bir hastalıkla ve bir takım olmaz şeylerle damgalı olarak aralarına girmiş olmaktan büsbütün ürkmüştüm. Daha üçüncü günü bana ciddiyetle mübarekin hatırını soranlar olmuştu. Neredeyse evli mi bekar mı diye merak edeceklerdi. Abdüsselam Bey, Seyit Lütfullah Nuri Efendi gibi bu semtte yaşamış, hele son ikisini birçoğunun şahsen tanıdıkları adamların hatırası ise daha ilk adımımda tazelenmişti. Kaiser Andronikos'un hazinesinin Lütfullah tarafından sureti hususiyede bana hediye edilmiş olması, benim malım bulunması ise hiçbir surette gözlerinden kaçmasına imkan olmayan bir vakaydı. Hulasa hiç istemeden, peşinde koşmadan bütün bir şöhret benim için evvelden hazırdı. Hiçbir cemaat tarafından bu kadar hararetle kabul edilemezdim. Doktor Ramiz'in beni ilk getirdiği günün haftasında huzurumda hangi sınıftan olduğum keyfiyeti münakaşa edildi. Sıkılganlığım, daima kendi işlerimle meşgul oluşum, bütün bu konuşmaların ciddi telakki etmeyişim tabiatıyla beni nizamlık yapıyordu. Sonradan Emine ölüp de hayatım iyice mihverinden çıkınca bu payeyi kaybettim ve yavaş yavaş Esafili Şark arasına girdim. Hakları da vardı. Böylece sınıfım tayin edildikten sonra bana verilecek lakap üzerinde düşünüldü. Fakat bu o kadar kolay olmadı. Birkaç celseye ihtiyaç oldu. Nihayet hastalığım, yani baba psikozu dolayısıyla öksüz adı üzerinde ittifak edildi. Fakat benim hikayem çoktu. Naşit Bey'in birdenbire ölümü halamın hikayesini canlandırdı. Halamın onun acısıyla kendisini dervişliğe vermesi, o zamanlar kadınlar arasında şöhret kazanan bir şeyhe bağlanışı ve serveti dolayısıyla en gözde müridi olması bu şöhreti birkaç sene muhtelif fasılalarla besledi. Kaldı ki halam benim bu acayip kalabalıkta unutulmama razı değilmiş gibi sonunda aşikane nefesler bile yazmaya başladı. Hakikatte hayatımın her tesadüfü bu şöhrete yardım ediyordu. Daha ikinci haftasında Bedesten'de ayarcılık eden çok temiz ve iyi kalpli bir adam Aristide Efendi'nin altın hikayesine merak sarmıştı. Elinde sahaflardan satın aldığı bir yazma peşimden ayrılmıyor, muttasıl bana bu sanatın sırrını soruyordu. Şerbetçibaşı elması ise hemen her günün başlıca mevzuuydu. Kahvenin sahibi sade kahvesini eline alır almaz, "Bu gece Cenab-ı Hak hayra tebdil edesin, alemi menamda bana altın bir tepsi üzerinde şerbetçibaşı elmasını sunuyorlardı" diye uydurma bir rüyaya başlıyor ve elmasın tarifini yapıyordu. İkinci defasında bu rüya değişiyor, elmasın bulunduğu tepsiyi bir banu getiriyor, üçüncüsünde banu cadu, yani halam oluyordu. Yavaş yavaş bu hayata ben de alıştım. Ne kadar hafif ve rahattı. Uysal kalabalık insana başta kendisi olmak üzere her şeyi unutturuyordu. İşimden çıkar çıkmaz bir soluk oraya uğruyor, daha ilk adımda sanki bir başkası oluyor, günlük üzüntülerden uzak, yalnız şakadan bir âleme giriyordum. Burada yarım saat evvel veya sonraki hayatıma adeta bir başkasının imiş gibi bakıyordum. Adım bile değişmişti, orada Hayri değildim, öksüzdüm. Doktor gününün bütün boş saatlerini bu kıraathanenin masalarından birinde çantasını açıp kapayarak, tırnaklarını temizleyerek, hayattan ve memleketteki tembellikten şikayet etmekle, psikanaliz anlatmakla yahut etrafı dinlemekle geçiriyordu. Hemen her şeyle alakadardı ve bir ucu içtimai tenkide bağlanmak şartıyla her fikir onun için sevimli, kabule değerdi. Öbür ucu zaten elindeydi ve kolaylıkla Freud'a, Jung'a bağlayabilirdi. Bütün bu acayip şeylerden sıkılıp sıkılmadığını kendisine her sordukça bana ''Deli misin?'' diye cevap veriyordu. ''Bundan daha enteresan etüt mevzu olabilir mi? Bana mesleğimi asıl sevdiren bu kahve oldu. Buradaki insanları nerede bulabilirim? Kaldı ki topluluğun kendisi de ehemmiyetli. Sosyal psikanaliz için bundan iyi yer bulunmaz. Bak mazi nasıl devam ediyor, şaka ciddi onu nasıl yaşıyorlar. Hepsi hayallerinde büsbütün başka bir alemde yaşıyor, topluluk halinde rüya görüyorlar.'' Bir başka defasında yine aynı mesele için şöyle konuştu. Bu kadar aydın bir kalabalığı nerede bulabilirim? Hepsi ihtisas sahibi insanlar. Hepsi memleket meselelerinin içinde ve sade onunla yaşıyorlar. Hiçbir gazetede bu kahve kadar havadis bulamazsınız. Göreceksiniz, hatıra defterimi neşrettiğim zaman göreceksiniz. Bu adamlardan neler öğrendiğimi hep günü gününe okuyacaksınız. Doktorun memleket meseleleri ve aydın konuşmalar dediği şey hakikatte alelade dedikoduydu. Fakat onun alim bakışlarında iş tabiatıyla değişiyordu. Daha sonraları enstitüye alınması hususunda o kadar ısrar ettiğim yan geldi Asaf Bey dolayısıyla, ileride görüleceği gibi Asaf Bey tamamlama büromuzun şefi oldu. Bütün bu işlerden bahsederken Halit Ayarcı'ya Doktor Ramiz'in bu fikrini söyleyince aziz veli nimetim, "Bana kalırsa bu çalışma hayatına tam intibak etmemekten gelen bir şeydir," demişti. Hayat kendi şeklini yaratmazsa böyle olur. Bu kahve hakkında sizi dinlerken ben çoğunu tanıdığım bu insanları hep bir çeşit aralıkta yaşıyorlarmış gibi düşündüm. İsterseniz onlara kapının dışında kalanlar da diyebiliriz. Muasır zamana girememiş olmanın şaşkınlığı içinde yarı ciddi, yarı şaka, tembel bir hayat. Öyle bir mazi falanla pek alakası olması gerek. Ama hepsinin bir işi vardı diye yaptığım itiraz üzerine... Her iş iş değildir. İş evvela bir zihniyet ve zaman telakkisidir. Enstitümüz kurulmadan evvel memlekette hakiki iş hayatı olabileceğine inanmanızı hayret ediyorum. Çalışmak ancak muayyen düzeniyle olur. Siz ki bu kadar tecrübelisiniz, bu enstitünün kurulmasına o kadar hizmet ettiniz, buna nasıl işleyebilirsiniz diye beni paylamıştı. Enstitümüz kurulmadan evvel hakikaten bir çalışma hayatımız var mıydı, yok muydu? Bunun hakkında katiyetle hiçbir şey söyleyemem. Bu hatıraları yazmaya başladığımdan beri içimde birçok değişiklikler oldu. Artık tasfiye halindeki enstitümüze eski gözle baktığımı iddia edebilecek halde değilim. Bana şimdi müessesemiz memlekette iş hayatını kurtarmaktan ziyade bazı işsizlerin kendilerine iş bulmasına yardım etmiş gibi görünüyor. Bunu söylemekle toplum hayatına büyük faydalarımız olduğunu inkar etmiyorum. Fakat aradan geçen zamanla yavaş yavaş yaptığımız işe hiç olmazsa başka zaviyelerden de bakılabileceğini söylemek istiyorum. Bu belki de para ve refah dolayısıyla ona artık muhtaç olmadığım içindir. Araya menfaatlerimiz girmeyince hadiseleri elbette başka türlü, daha realist bir gözle görmeye, hakikaten daha uygun bir şekilde anlamaya ve yorumlamaya başlarız. Belki de bu oğlum Ahmet'le birkaç gün evvel aramızda geçen münakaşanın neticesidir. Hatıralarımı yazdığımı öğrenir öğrenmez bir gün neşredilir korkusuyla soyadını değiştiren oğlumun bu müessese aleyhindeki fikirleri beni bu düşüncelere götürmüş olabilir. Her neyse, Halit Ayarcı'nın iş hakkındaki fikirlerini tam manasında kabul etmemekle beraber bu kahvede tanıdığım insanlar için en iyi teşhisi onun koyduğunu zannediyordum. Hakikaten buradaki hayat asıl kapının dışında bir hayattı ve onu yaşayanlar o şekilde, yani hiç içeriye girmeyi düşünmeden yahut da bir ayakları daima eşikte yaşıyorlardı. Hiçbir mesele yoktu ki eninde sonunda bir kaçış, bir kurtulma vesilesi olmasın. Neden kaçarlardı? Niçin kaçarlardı? Hiçbir mukavemetleri yok muydu? Yoksa hakikaten her şeye yabancı, her şeye kayıtsız mıydılar? Hayır, burada her şey biraz afyon, biraz uyku ilacıydı. Şüphesiz işin içine menfaat girince her şey değişiyordu ve menfaat bu kahvede hiç de ikinci derecede kalan bir şey değildi. Her gün bir yığın para kavgasına, bitmez tükenmez hesaplara, bazen haftalarca süren fiskoslu konuşmalara şahit oluyorduk. Bunları öğrenmemiz için behemehal gözlerimizin önünde geçmeleri lazım değildi. İlgililerden birisi veya her şeyin aslını bilen kahve sahibiyle yarım saatlik bir konuşma yeterdi. Ve bütün bu hesaplar, fiskoslar, bazen çetin kavgalarda biten anlaşmazlıklar, uysal dostlarımızı bile çok başka ışıklarda gösteren şeylerdi. Onlar sayesinde bu insanların son derecede hesaplı, hakkının on parasında bile dikkatli ve titiz, alabildiğine açık göz ve çakır pençe olduklarını bir kere daha anlardık. Daha dün yapışık doğmuş ikizler gibi birbirinden ayrılmayan, yediklerinde içtiklerinde daima beraber görünen iki dost, ertesi günü bir hesap yüzünden pençe pençeye geliyorlar yahut aralarındaki eşit haklı kardeşlik bozuluyor, biri efendi diğeri maiyet oluyor, günlerce aylarca bu yeni vaziyet devam ediyordu. Bazı defalar bu hiçbir gürültüsüz kendiliğinden olurdu. Para derhal gönüllüsünü bulur, karşılıklı vaziyetleri kendiliğinden kurardı. Bazen oldukça çetin ve değişik safhalardan sonra yeni bir muvazeneye varırlardı. Fakat hemen her şeklinde daima beklenmedik bir şey araya girerdi. Bir defasında gedikli müşterilerden ikisini günlerce bir köşeye çekilmiş baş başa konuşur gördük. İkinci defasında pejmürde kılıklı bir adamcağız yanlarındaydı. Üç gün sonra kalantor bir bey daha geldi katıldı. O günden itibaren bu dört kişi birbirinden ayrılmaz oldular. Günde birkaç defa kahvede buluşup baş başa veriyorlar yahut birbirleri için haber bırakıp gidiyorlardı. Hepsinin elinde bir çanta peydahlanmıştı. Bu kış sonlarında oluyordu. Sonra birdenbire bahara doğru pejmürde adamın üstü başı değişti. Zarif, şık, daima gülümseyen ve daima uyanık bir beyefendi ortaya çıktı. İki ay evvel adeta görünmeden gelip giden adam sanki bir radyo veya frijider reklamı gibi göze çarpmak için sağa sola selam dağıtarak aramızda dolaşıyordu. Derken otomobille gidip gelmeye başladı. Şoför, bizim şoför kelimeleri sırasına göre munis ve yumuşak yahut hiddetli veya canı sıkılmış ve hep bir imtiyaz ve içtimai mevki ifadesiyle daima bilmem kaç silindirin şu kadar paranın ve saatte 80 kilometre süratin araya koyduğu fark ve imtiyazla ağzından düşmez oldu. Her devrim ve yaşayışın kendisine göre bir insan tasarrufu vardır ki bütün bir zihniyeti ve inkarı güç realiteleri ifade eder. Şoför kelimesi bunların şüphesiz en medenisi, en latifi, en iyisi ve en cemiyetlisidir. İki dudağın arasında bir öpüş taklidine benzeyen ve ilk ecede havaya bıraktığını ikinci ecede adeta geriye alan bu kelimenin Türkçenin en mühim kazançlarından biri olduğuna bilmem dikkat ettiniz mi? Hangi şiveden söylenirse söylensin o daima manalıdır. Nihayet yazın başında hepsi birden kayboldular. O andan itibaren havadisler sızmaya başladı. Dostlarımız tanıdıkları girgin para işlerini gayet iyi bilen bir avukatla adamcağızın çok çetrefil bir miras işini takip etmişlerdi. Şimdi kendi himmetleriyle muazzam servetine kavuşan bu zengin dostu eğlendirmeye çalışıyorlardı. Bunu öğrendiğimiz andan itibaren bir rasathane hoparlöründen herhangi bir yıldızla peykleri takip ediliyormuş gibi küçük, kısa, bazen teferruatlı ve uzun günlük haberlerin bir daha sonu gelmedi. Bütün plajlar gizli eğlence yerleri sanki bitişiğimizdeymişler veya sanki aramızda yalnız bir camlı kapı ve tül perdeli bir pencere varmış gibi bize sırlarını açtılar. Bir nesil evvelin şiir ve hayal lügatinden orta sınıfa geçmiş takma adlarla anılan genç güzel kadınlar, tecrübesiz kızlar ılık gazoz şişelerimizden ve yapışkan şurup bardaklarımızdan çıkıp karşımızda soyunmaya başladılar. Hemen her gün en kaba ve hoyrat hikayelerden dinlediğimiz bu yaz cümbüşleri teşrin yağmurlarına kadar sürdü. Bir taraftan terden sırtımıza yapışmış fanilalarımızı iskemlelerimizin arkalarına sürte sürte isiliklerimizi kaşırken, öbür taraftan da işittiğimiz bu hikayeler sayesinde ay ışığında serin sularda yıkandık, loş plaj kabinelerinde seviştik, rüzgarlı ve ağaçlı tepelerde cins tekeler gibi boğuştuk. Sonra Beyoğlu barlarının hikayesi başladı. Üst üste mali krizlerin bütün Avrupa'dan kovduğu yarı çıplak kızlar saksafon seslerinin daha üst sıvasında mayolarını ve sütyenlerini de adeta gözlerimiz önünde attılar. Yahut kürklerle, mücevherlerle giyindiler. Daha doğrusu birincileri attıkları için ikincileri giyindiler. 8. ayrımın sonu. Sayfa 134.